Bu bölümde kelamın meyvelerinden söz edeceğiz. Buna bir altyapı daha evvelinde ifade edilmişti. Eğer korkmuyorsan İbn-i Farid'in veya Ebu Tayyib'in gözlerinden müthiş olan vicdanlarına bak ve vicdanın tercümanı olan işte şu şiirlere dikkat et. Garastu billahsı vardan fevga vecnetiha hakkun li tarfi en yecniyellezi garasa. Burada mahbubuyla alakalı diyor ki, göz ucuyla yarimin yanağına bir gül diktim, diktiği gülü koparmak gözümün hakkıdır. Yani ona baktığında onun yüzünde bir kızartı meydana geliyor. Bunu tasvir eden bir şiir. Hem de felil ayni vel ahşa evvele hel ete tela aidi el asi ve thalife tebbeti. Ziyaretime gelen doktor, ümitsiz bir şekilde gözüm ve iç azalarım için Hel Ete suresiyle Tebbet suresinin 3. ayetini okudu. Yani doktor bunun ziyaretine gelmiş. Gözünde rahatsızlık var. İçinde yine arızalar var. Doktor ona bakıyor. Hel Ete suresini bir de Tebbet suresinin 3. ayetini okuyor. Gâşiye suresi Hel Etâke ifadesiyle başlar ve burada cehennem tasviri var. Yani senin halin perişan gibi. Bir de Tebbet'te ise 3. ayetinde zelil kılıcı cehennem ateşinden söz ediliyor. Yani şair aşkına karşılık görmeme gibi durumlardan dolayı iç aleminde adeta cehennemi yaşamakta. Hem de Saddun hama zame-i lümâke limâze ve hevâke galbi sâra minhu cüzâze. Niçin dudağındaki koyu renk seni çılgınca sevmeme engel oldu? Halbuki aşkından kalbim paramparçadır. Genelde bu sevme meselelerinde insanların böyle kırılmaları oluyor. Hem de Huşaya ala cemrin zekiyyin minel gada ve aynaya fi ravdin minel husni tertau. İçim dikenli ağaçtan tutuşmuş ateş koru üzerindedir. Gözlerim ise güzel bir bahçede keyiften dört köşedir. Burada tabii yani bu eser Bediüzzaman'ın muhakemat eseri tefsirle alakalı. Tefsirle alakalı bir eserde bu şiirler ve bir de aşkla alakalı diyebileceğimiz şiirler acaba niye alınmış? Tabii gerek İbn-i Farid, gerek Ebu Tayyip ve gerekse bizde divan edebiyatında yazılan şiirlerde bol miktarda bu tür şeyler var. Divan edebiyatının mazmunları deniliyor ona. Ve buralarda anlatılan işte aşık olmak, maşukun güzelliği, ondan ayrılığın ızdırabı falan genelde tasavvufi manada değerlendiriliyor. Hani Yunus Emre mesela aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diyor. Burada şeyhinin kızına aşık olmak değil de aşk-ı ilahi ile kendinden geçmek. O anlamda değerlendirebiliriz. İşte gör dinle ki çendan gözleri cennette tenezzüh eder fakat vicdanlarındaki cehennem tazip eder. Öyle de yani bu üste nazara verilen şiirlerde mehasinine işaret, yani mahbubun güzelliğine işaret, istinasına remz. Yani evet seviyor ama o mukabele göremiyor. Karşı taraf istina içinde. Ve teellümü firaka ima, ayrılık elemine ima ve şevke tasrih. Kendisinde ona yönelik şevk var. Ve talebi visale telvih, ona kavuşmak istiyor. Bunun bir gizli işareti var. Ve terahhumunu celbeden hüsnüne tansis etmekle beraber hissiyatını tahrik eden heyeti etvarıyla çok hayalat-ı rakikayı göstermişlerdir. Yani bu şiirlerde sevgilinin güzelliklerine işaret var. İlgi göstermemesine remiz var. Ayrılık elemine ima var. Ona olan şevke açıktan bir temas var. Kavuşma talebine telvih var ve acımasını celbeden güzelliğine delalet var. Bununla beraber hissiyatını harekete geçiren tavırların genel görünümüyle çok ince hayalleri göstermişlerdir. Tabii şehvet ayrı, aşk ayrı, bunu ayırmak gerekiyor. Yunus Emre aşk yolunda gittiğini söylüyor ve aşk mezhebi dindir bana diyor. Ve aşk şiddetli sevgi, mesela sarmaşık, Arapçada ışk kelimesiyle ifade edilir. Ve sarmaşık nasıl ki nerede bulunduysa bulunduğu mekanı sarıyor, aşk da insanı sarmakta. Ve tasavvuf dilinde aşk Allah'a muhabbet anlamında kullanılmakta. Allah'a muhabbet velayet yollarının en keskin bir kuvveti, en mühim bir mayası ve iksiri. Aşk fikri bir mesele değil, hali ve vicdanidir. Yani matematiğin, kimyanın meseleleri gibi net ifadelerle anlatılamaz. Bu açıdan sübjektif bir karakter arz eder. Mevlana bunu şöyle dile getirir. Biri aşıklık nedir diye sordu. Benim gibi olursan anlarsın dedim. Kalem ki çarçabuk yazıp gidiyordu. Aşkın tefsiri bahsine gelince tahammül edemeyerek yarıldı. Akıl aşkın şerhinde çamura batmış merkep gibi aciz kaldı. Yani bu gibi durumlar kelime kalıplarıyla o kadar da ifade edilen şeyler değil. Ama bir de hakiki aşk, mecazi aşk meselesi var. Mecazi aşk, mahlukata olan aşk, hakiki aşk ise Allah'ı sevmek ve sevdiklerini de Allah namına sevmek. İşaret, nasıl bir hükümetin intizamında her memura istidadı nispetinde vazife derecesinde hizmet miktarınca ücret vermek lazımdır. Öyle de böyle meratibi mütefavit eden, ihtilat eden manalar ise garazı külli olan mesugu lehul kelamın merkezine kurbiyet nispetinde ve maksuda hizmet derecesinde her birine bir inayet ve ihtimamda hisse ve nasiplerini taksimi adil ile tefrik etmek gerektir. Yani diyelim ki hükümetin idari mekanizmasında, bürokraside en küçük memurdan en üst düzey memura kadar çalışanlar var ve görevine göre maaş veriliyor. Bu gibi durumlarda da manaları anlatırken önceliği olanlar önce ifade edilir, sonra derecesine göre diğerlerine yer verilir. Ve bu şekilde olduğunda gerçekten kelamın hakkını vermiş oluruz. Ta ki o muadeletle intizam ve o intizamdan tenasüp, o tenasüpten hüsnü vifak, hüsnü vifaktan hüsnü muaşeret, hüsnü muaşeretten kelamın kemaline bir mizan-ı tadil çıkabilsin. Burada mizan-ı tadil dengeleme terazisi. Yani kelamda denge olmalı ve asıl maksadı geride bırakıp yan manaları anlatmak olmaz. Asıl maksadın önceliği vardır. Diğerleri de derecesine göre kelamda yerlerini alacaklardır. Burada kelamın kemaliyle alakalı bir kısım durumlara dikkat çekildi. Kelamın kemali derken mesela yemeğin de kemali var. Önümüzde yemekle ilgili bütün malzemeler var. Birisi diyelim mükemmel bir aşçı, o malzemelerle güzel bir yemek yapıyor. Diğeri acemi, aynı malzeme ama ortaya yenilmeyecek bir şey çıkıyor. Demek ki kelam da bunun gibi. Kelamın hakkını verirsek çok mükemmel bir seviyeyi yakalayabiliriz. İşte yemeğin kemalinde malzemenin kıvamında pişirilmesi, işte baharatlarına, yağına, tuzuna dikkat edilmesi, suyunun iyi ayarlanması gibi durumlar söz konusu. Bediüzzaman biraz önce okuduğumuz ifadelerinde kelamın kemaliyle ilgili bazı püf noktalarını bizimle paylaştı. Bunlardan birisi mesugu lehul kelam. Mesugu lehul kelam demek, kelamın asıl söyleniş sebebi. Yani her kelamın asli bir sevk ediliş gayesi vardır. Mütekellim kelamında bunu daima göz önünde tutmalı, asıl vurguyu ana konuya yapmalıdır. Anlatacağı şeylerin bir başlığı olur, o başlık ana temadır. Ve o ana temadan ayrılmamak gerekir. Yoksa bir başlık atıp da üst bir tarafa gidiyor, alttakiler başka tarafa gidiyor. O zaman düzgün bir kelam ortaya çıkmaz. Bir de ikinci derecede yan manalar vardır. Bunlara böyle lazım olduğu kadarıyla girmek gerekir. Kendi tecrübelerimden birini anlatayım. 1989-94 yılları arasında Kur'an'da gayb bilgisi adıyla doktora tezimi hazırlıyorum. Belli bir noktaya geldiğinde merhum Profesör Doktor Alaaddin Başar'a çalışmamı gösterdim. Bir bakabilir misiniz, değerlendirme yapabilir misiniz diye. Baktı sağ olsun. Dedi herhalde sen gayb ansiklopedisi hazırlıyorsun. Ben de yok dedim, Kur'an'da gayb bilgisi başlığı bu. Dedi o zaman başlığa sadık ol. Sen dedi böyle gaybla alakalı olabilecek her şeyi uzun uzun anlatmaya başlamışsın. Bu dedi olmaz. Asıl maksattan geri durmamak gerekir. Evet, kelamda intizam olmalı. İntizam konuyla ilgili olanları belli bir düzen içinde sıralamak. Söz gelimi en başta söylenecek bir meseleyi sona bırakmak veya sonda söylenecek bir meseleyi daha sözün başında söylemek intizama aykırıdır. Allah'ın sanatında bunu gayet mükemmel bir şekilde görmekteyiz. Evvelinde çekirdek, en sonunda meyve. Hemen çekirdeği toprağa atar atmaz orada bir meyve meydana gelmiyor. Bununla ilgili ağaç epey çalışacak, dalları budakları olacak, çiçekler açacak ve derken en sonunda meyvesini verecek. Kelam da böyle olmalı. Öte yandan kelamda tenasüp olmalı. Tenasüp güzelliğin en mühim esaslarından biri. Mesela salondaki eşya, bunların hepsini yığın. Salon güzel bir görünümde olmaz. Ama her birini uygun yere yerleştirirseniz güzel bir görünüm meydana gelir. İşte salondaki eşyaların her birinin olması gereken yere yerleştirilmesi gibi konuşma esnasında da anlatacağınız olaylar vardır, temas edeceğiniz konular vardır. Bunların her biri yerli yerinde olmalı. Mesela salonda sadece renk uyumunu bile nazara almasanız o salon güzellikten pek çok şey kaybeder. Tenasüp kelimesi nispet kökünden geliyor. Buna nispetlerin uyumu diyebiliriz. Mesela kelamda kaç tane misal vereceğimizi iyi belirlemek gerekir. Yoksa konuyu misallerde boğmuş oluruz. Misal vermemek bir problemdir. Durmadan misal vermek başka bir problemdir. Misal gerektiği halde soyut fikirleri söyleyip geçmek bir nakısa ama ard arda şu misalle de bakalım, bu misalle de bakalım. O da başka bir nakısa. Ve devamlı misal vermek adeta muhatapların akıllarıyla alay etmek gibi olur. Bir de hüsnü vifak gerekiyor. Hüsnü vifak, kelamdaki unsurların birbiriyle güzel bir uyum içinde olmasını ifade eder. Yoksa konuyla pek de alakası olmayan bir meseleyi nazara vermek, muhataplara ne alaka dedirtir. Dam üstünde saksağın, öyle bir ifade var ya, ya bu nereden çıktı? Yani muhataplar sizin konuşmanızı değerlendiriyorlar ve yorumunu yapıyorlar. Seviyeli mi, seviyesiz mi bunu fark ediyorlar. Bir de hüsnü muaşeret kelamda, yani birbiriyle güzel bir geçim içinde olmak. İşte bütün bunlar nazara alındığında o kelam gayet kaliteli malzemelerle kıvamında pişmiş bir yemek misali tadına doyulmaz bir kaliteyi yakalar. Yoksa çorbada tuz misali belli bir oranda olması gereken bir ayrıntı öne çıkarılırsa o kelamın kıvamı bozulur, kalitesi ciddi zarar görür. Demek kuyudat-ı kelamın istidatlarını nazara almak gerektir. Yani kelamın kayıtlarının kabiliyetini nazara almak gerekir. Bunu açıklayacağız. Evet, her bir şeyi istidadı nispetinde terfi etmek lazımdır. Zira görünüyor ki göz, burun gibi bir aza ne kadar güzel olursa, hatta altından olursa, haddinden büyük olduğu halde sureti çirkin eder. Göz veya burun, burundan örnek verelim. Pinokyo'nun burnu, velev altından da olsa uzun bir burun, insanın vücudundaki tenasübe aykırıdır ve çirkin görülecektir. Allah'ın sanatı tabir caizse onun mücessem kelimeleri ve kelamıdır. İlahi sanatta her şey ölçülüdür ve olması gereken şekildedir. Ve her şey olması gereken yerdedir. Gözün bir çift olması, bu şekilde olması, korumalı bir alana yerleştirilmesi, üzerinde kaş bulunması, görme özellikleri, hafıza bağlantılı olması gibi daha nice böyle özelliklere sahip. Öte yandan Arslan ve Ceylan. Arslan, aslanın güzelliklerini ve özelliklerini taşıyor. Ceylan da Ceylan'ın özelliklerini ve güzelliklerini taşıyor. Yani arslan dediğin öyle olur, ceylan dediğin böyle olur. Kelam da nasıl olması gerekiyorsa öyle olmalı. Tembih, nasıl bazen en küçük bir nefer bir hizmete, mesela düşman ordusuna keşf-i raza gider, müşir gidemez. Yani küçük bir asker düşman ordusu için yani durumları nedir? Öncü birlik olarak gönderilir, keşif için gönderilir. Mareşal orada kendisi bizzat bu işi yapmaz. Üst makamda ama orada bir nefer bunu gerçekleştirir. Veyahut bir küçük talebe yaptığı işi büyük bir alim yapamaz. Çünkü büyük adam her şeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi sanatında büyüktür. Kezalik o mani mütezahime içinde bazen bir küçük mana riyaset eder. Yani bu da şu anlamda anladığım kadarıyla. Evet bir ana mana var onu anlatacağız. Fakat bazen de küçük bir şeyi öne çıkarmakta fayda var. Bunu örnekle anlattı. Küçük bir nefer, yani diyelim düşmanın durumunu gözetlemek için gönderiliyor. Orada mareşal gönderilmez. Veya öte yandan bir talebe, bir hocanın yapmadığı bir takım işleri yapar, gerçekleştirir. Neden? Büyük adam her şeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi sanatında büyüktür. Benzeri bir şekilde de ana konu içerisinde ayrıntı denilebilecek küçük bir noktayı öne çıkararak anlatabiliriz eğer ihtiyaç varsa. Zira onun vazifesi şimdi gelecek bir esbab ile ehemmiyetlidir. Buna işaret eden ve kıymetine menar olan sarih hüküm ve lazım-ı karibinin ademi salahiyetidir ki onun hatırası için irsali lafız ve sevki hitap edilsin ve kelam dahi postacılı geçsin. Mesela felsefi bir konuyu anlatıyoruz. Teodise problemi, adli ilahi. Alemde şerler neden var? Alemde çirkinlikler neden var? Bunu anlatırken Nasrettin Hoca'nın şu fıkrasını da araya yerleştirebiliriz. Hoca bir ceviz ağacının altında uzanmış dinleniyor. Bakıyor ceviz ağacında küçük küçük cevizler var. Yan tarafta kabak kökeninde büyük büyük kabaklar var. Ya Rabbi hikmetinden sual olunmaz ama koca ağaca küçük meyve takmışsın. Küçücük bir kökene büyük büyük kabaklar takmışsın. Hatırından böyle geçiyor. Ardından uyuyor. Ve uykudayken cevizlerden bir tanesi başına düşüyor. Ve o zaman aklı başına geliyor. Aman ya Rabbi senin hikmetinden sual olunmaz. Ya benim düşündüğüm gibi olsaydı durum nasıl olurdu? Yani koca ağacın koca kabak gibi meyveleri olsa ve başıma düşse benim halim ne olurdu diyor. Bakın burası teodise gibi ciddi bir problemi anlatma konusundayız. Ama böyle bir durumda böyle bir fıkra işe yarar mı? Evet yarar. Ve hem muhatapları dinlendirir hem de gerçekten konuya ilişkin çok güzel bir örnek. İşte küçük manaların bazen öne çıkması bunun sebepleri şu şekilde nazara veriliyor. Zira ya bedihi ve malumdur, görünüyor veyahut hafif ve zayıftır, asıl garazda ehemmiyeti yoktur. Veyahut onu hüsnü telakki ve kabul edecek ve ona kulak verecek muhatap yoktur. Veyahut mütekellimin haline muvafakat ve tekellüme dahi olan arzuya hizmet edemez. Veyahut muhatabın şe'n ve haysiyetine imtizaç, istimzaç edemez veyahut kelamın makamında ve müstetbaatın tevabiinde ecnebi görünüyor veyahut garazın muhafazasına ve levazımın tedarikine müstahit değildir. Demek her bir makamda bu esbablardan yalnız birinin sözü dinlenir. Fakat umumen itaat etseler kelamı en yüksek tabakaya çıkarıyorlar. Burada kelamda kalite ile alakalı bir takım inceliklere dikkat çekildi. Bunları anlamaya çalışacağız. Yani ana mevzudan çıkışlarda dikkatli olmak gerekiyor. Yerinde olmayan çıkışlar fayda değil, zarar verir. Bediüzzaman bunlardan bir kısmına şöyle dikkat çekiyor. Bedihi ve malum olanları söylemek uygun değildir. Buna malumu ilam deniyor. Ve katıldığım akademik toplantıların pek çoğunda bakıyorum yeni bir şey söylenmiyor. Ve bu hakikaten insanı rahatsız ediyor. Yani hep bilinenleri söylemek dinleyicilerde bir ilgi meydana getirmez. Asıl maksada hizmet etmeyen anlatımlar sıkıntılıdır. Yani diyelim ki iktisadın önemi anlatılıyor ve muhatap kitle geniş halk kitlesi ama konunun böyle tartışmalı, az sayıda kişiye hitap eden kısımlarına girmek burada dinleyenleri sıkacaktır ve bunlardan bize ne diyeceklerdir. Bir de muhatabın olmayışı, yani siz herhangi bir konuyu çok iyi bilebilirsiniz ama muhatap kitleniz ona hazır değilse, altyapıları yoksa anlatacağınız bir mana taşımayacaktır. Mevlana diyor ki, sırlara mahrem olacak kimse bulamadığım için bahsi nifaksız söyleyemiyorum. Yani üstü kapalı gidiyorum diyor. Mütekellimin kendi haline uymayan bir konuya girmesi, bu da sıkıntılıdır. Ve muhatap kelamı söyleyene o kelamın yakışmasını bekler. Mesela heyecandan mahrum biri, böyle birisine heyecan dolu bir metni okutmak, o güzelim metne yazık etmek anlamına gelir. Bir de konuşmaya yol açan duruma hizmet etmeyecek şeyleri söylemek uygun değildir. Ortada halletmeye çalıştığımız bir mesele var. Ama durun ben şunu da anlatayım dercesine konuyla alakası olmayan bir şey anlatılırsa bu rahatsızlık meydana getirir. Bir de muhatabın şanına ve haysiyetine uygun olmayanlar anlatılmamalı. Diyelim ki akademik bir camiada konuşuyoruz. Halka anlatır gibi orada anlatmak hafif kaçar. Asıl konuya ve ona bağlı yan konulara yabancılık. Bu da yine nazara alınması gereken bir durum. Saat vakti göstermek içindir. İçindeki bütün sistemler bu gayeye hizmet eder. Başka bir alette gerekli olan bir parçayı bu saatin bir yerine monte etmek abesle iştigalden öteye geçmez. Kelamda ana konu ve ona bağlı yan konulara yabancı olan bir meseleye yer vermek fayda değil, zarar verir. Bir de maksada hizmet etmeyen şeyleri nazara vermek uygun değildir. Yani neden? Diyelim ki hedefimiz Ankara'dan İstanbul'a gitmek. Muğla'dan dolaşarak da gidebiliriz ama bu maksadımıza hizmet eden bir şey değil. Yani yolu uzatmış oluruz. Hatime, bazı mani muallaka vardır ki bir şekli muayyeni ve bir vatanı hususiyesi yoktur. Müfettiş gibi her bir daireye girer. Bazı kendine hususi bir lafız takıyor. Bu muallakatın bir kısmı ise harfiye ve hevaiye gibidir. Başka kelime onu derununa çeker. Bazen bir cümleye, belki bir kıssaya nüfuz eder. Ne vakit o cümleyi ezdirirsen ruh gibi o mana takattur eder. Mesela hasret ve iştiyak ve temettüh ve teessüf ilahir gibi manalardır. Burada muallak manalardan söz etti. Muallak manaların muayyen bir şekil ve hususi bir vatanı yok. Müfettiş gibi her bir daireye girer. Bazıları belli bir lafızla ifade edilir. Bazıları ise bunu bir kıssayla anlatabilirsin, bir cümleyle anlatabilirsin. Ve diyelim ki bu hasreti ifade etmek, iştiyakı ifade etmek, medih veya teessüf ifade etmek gibi durumlardır. Mesela leyte şebabe yaudi yevmen fe uhbirehu bima faale'l meşib Keşke gençlik bir gün geri dönseydi, ihtiyarlık başıma neler getirdiğini ona haber verseydim. Burada bir teessüf var ve bu teessüf bir cümleyle ifade edilmiş. Öte yandan mesela kelime olarak keşke, müstakil olarak zaten teessüfü ifade ediyor. Ve siz bunu bir kıssayla da anlatabilirsiniz. Veya bazen bir tek kelimeyle bile, yani diyelim ki bir of ifadesi bile epey bir şey anlatmış olur.